Birinci ayrım. Altı Nokta Körler Kütüphanesi adına Filyos Stüdyosu'nda seslendirilmiştir. 5846 sayılı kanunun ek 11. maddesi kapsamında görme engeller dışında kullanımı, çoğaltımı, dağıtımı ve satışı yasalara aykırıdır. Seslendiren Levent Filyos. Eserin adı Kızım İçin Son Kez. Yazarı Liza Gardner. Özgün adı Love You More. Çevirmeni Bahar Yıldız Çelik. Türü roman. Martı Yayıncılık. 1. baskı Haziran 2013. ISBN numarası 978-605-348-141-6. Bu kitap 570 sayfadır. Ses kaydına başlama tarihi 20 Mart 2015. Kurum telefonu 0312-363-7746. Arka kapak. Liza Gardner, sevdiğini kurtarmak için ne kadar ileri gidebilirsin? Kızım için son kez. Tessa Leoni'nin evinde karşılaştığı manzara korkunçtur. Gözlerinin önünde eşinin kanlar içinde yerde yatan cesedi ve hiç tanımadığı yabancı bir adam. Bir süre konuşamaz, öylece donup kalır. Kendine geldiğinde ise en sevdiği varlığı olan kızı Sophie'nin kaybolduğunu fark eder. Akıl almaz bir cinayetten sıyrılmaya çalışan yalnız bir kadının küçük kızını ararken gösterdiği olağanüstü çaba muhteşem bir dille anlatılıyor. Kızım için son kez Liza Gardner'ın deneyimli kalemiyle polisiye severleri yeni bir heyecan dalgasına sürüklüyor. Giriş. Kimi seviyorsun? Herkesin cevap verebileceği türden bir soruydu bu. Hayata ışık tutan, geleceği şekillendiren, insanın geçirdiği günlere yön veren cinsten. Gayet basit, zarif, herkesi etkisi altına alan bir soru. Kimi seviyorsun? O sürekli bu soruyu sorup dururken ben cevabın belime takılı olan polis kemerimde, bedenimi sımsıkı saran zırhlı yeleğimin güven duygusunda, kaşlarımın üzerine kadar indirdiğim polis şapkamın siperliğinde gizli olduğunu biliyordum. Yavaşça ellerimi aşağı kaydırıp kalçamın üzerindeki tabanca kılıfında gizlediğim silahıma uzandım. ''Kimi seviyorsun?'' diye bağırdı bir kez daha. Bu kez daha sert, daha sabırsızdı sesi. Parmaklarım silahı teğet geçip silah kemerimin belime tutunmasını sağlayan siyah deri muhafazayı buldu. Sırasıyla birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü şeritleri açarken cırt cırtlı kemer sinir bozucu bir ses çıkarıyordu. Kemerimin metal tokasını açtım ve 9 kiloluk polis kemerimi üzerindeki ateşli tabanca şok tabancası ve katlanabilen çelik copumla birlikte söküp ikimizin arasındaki boşlukta havada asılı bıraktım. Bunu yapma diye fısıldayarak şansımı bir kez daha denedim. O ise sadece gülümsedi. Artık çok geç. Sophie nerede? Ne yaptın ona? Kemerini masanın üzerine bırak hemen şimdi. Hayır. ''Sana silahını masanın üzerine bırak dedim şimdi.'' Bunun üzerine hala sol elimde tuttuğum polis kemerimle daha güçlü bir duruş sergilemeye çalıştım. Mutfağın tam orta yerinde ona gözdağı vermekti amacım. Ne de olsa 4 yılımı Massachusetts'in otobanlarında devriye gezerek, insanlara güven ve huzur vaat ederek geçirmiştim. Bunun için yeterince eğitimim ve deneyimim vardı. Pekala silahımı uzanabilirdim. Harekete geçip zigzavarımı kapıp ateş edebilirdim. Ama silahım şu anda öylesine garip bir açıyla duruyordu ki ona ulaşmak çok değerli birkaç saniyeme mal olabilirdi. Tüm bunlar aklımdan geçerken o her an yapacağım ani bir hareketi kolluyordu. Her türlü başarısızlığım affedilmeden korkunç bir şekilde cezalandırılabilirdi. Kimi seviyorsun? Haklıydı. En sonunda geldiğimiz nokta tam da bu sorudan geçiyordu. Kimi seviyorsun ve sevdiklerin için ne kadar risk alabilirsin? Silahın diyerek adeta kükredi. Hemen şimdi dedim sana lanet olası. O an 6 yaşındaki kızımı, saçlarının kokusunu, boynuma doladığı o incecik kollarını, her gece onu yatağına yatırırkenki sesini düşündüm. Her zaman seni seviyorum anneciğim diye fısıldardı. Ben de seni seviyorum bebeğim, ben de seni seviyorum. O an kararsız bir tavırla polis kemerime uzanıp kılıftaki tabancama davrandı. Son bir şans daha. Kocamın gözlerinin içine baktım. O an bir saniyeliğine de olsa kalbimin çarptığını hissettim. Kimi seviyorsun? Kararımı vermiştim. Polis kemerimi mutfak masasının üzerine bıraktım. Zaman kaybetmeden Sig Sauer marka tabancama uzanıp ateş etti. Birinci bölüm. Çavuş D.D. Warren soruşturma yürütme becerisiyle her zaman övünürdü. Boston Polis Teşkilatı'na çok uzun yıllardan beri hizmet vermiş, bir cinayet soruşturmasının gidip olay yerini görmek ve klasik konuşmaları yapmanın çok daha ötesinde duyusal bir güdü gerektirdiğini tecrübeyle sabit kılmıştı. Duvarda henüz açılan kusursuz bir deliğin varlığını hemen hissedebilirdi. İncecik duvarların ardında dedikodu yapan komşuların seslerini dinlemeye çalışırdı. Çünkü eğer kendisi komşuları duyabilirse, komşuların da pekala burada yaşanan tatsız olayları duymuş olacaklarını düşünürdü. Didi her zaman bir cesedin yere nasıl düştüğüne dikkat ederdi. Öne doğru mu, sırt üstü mü, yoksa tek tarafına mı düşmüş onun için önemliydi. Havada asılı kalan keskin barut kokusunun izini sürerdi. Çünkü barut kokusu silahın ateşlendiği son andan itibaren 20-30 dakika sonrasına dek dağılmazdı. Didi'nin birkaç kez de kan kokusundan yola çıkarak tahmini ölüm zamanını belirlemişliği vardı. Kan kokusu da tıpkı et kokusu gibi geçen her saatle birlikte havada ağırlaşırdı. Oysa ki bugün Didi tüm bunlardan uzak bir gün geçirecekti. Bugün tüm gününü gri renkli eşofmanı ve Alex'in ona birkaç beden büyük gelen kırmızı pamuklu gömleğiyle pazar tembelliği yaparak geçirecekti. Elindeki seramik kahve kupasıyla yavaşça 20'ye kadar sayarken Alex'in mutfak masasına adeta mıhlanıp kalmıştı. Tam 13'e gelmişti ki Alex nihayet kapının önünde göründü. Şimdi de durmuş, boynuna lacivert bir atkı sarıyordu. Didi 15'e gelmişti. Alex atkısını sarmayı bitirdiğinde bu kez siyah yün şapkasına ve astarlı deri eldivenlerine yöneldi. Dışarıda hava yaklaşık -6 dereceydi. Yerde 20 santimlik bir kar vardı ve hafta sonuna doğru 15 santimlik bir yağışın daha beklendiği duyurulmuştu. Mart'ın gelişi New England için hiç de baharın müjdecisi sayılmazdı. Alex Polis Akademisi'nde pek çok dersin yanı sıra olay yeri inceleme dersleri veriyordu. Bugün yeni sınıflarıyla tanışacaktı. Yarın hem Didi hem de Alex için tatil günüydü. Çalışmadıkları ortak bir gün yakalamak aslında epey zordu. Bu nedenle de yarın yapacak eğlenceli bir şeyler bulmalılardı. Belki Boston Commons'a buz pateni yapmaya giderlerdi ya da Isabella Stewart Gardner Müzesi'ni ziyaret ederlerdi. Ya da belki de tüm günü sadece ellerindeki tereyağlı mısır patlaklarıyla kanapede uzanıp eski filmleri izleyerek geçirirlerdi. Didi parmaklarını avuçlarının arasındaki kupaya daha sıkı sardı. Pekala, mısır olmasa da olurdu. Didi saymaya devam etti. 18, 19, 20. Alex eldivenlerini giyip siyah deri çantasını alarak Didi'ye doğru yürüdü. "Sakın beni çok özleme," dedi. Didi'nin alnına bir öpücük kondurdu. Didi gözlerini kapadı, 20'ye kadar saymıştı. Şimdi artık 20'den geriye sayma vaktiydi. "Sana gün boyunca İ harflerinin noktasının yerine küçük kalpler çizeceğim, aşk mektupları yazacağım," dedi Didi. "Lisedeki klasöründen mi çıkaracaksın?" "Öyle de denebilir." Alex bir adım geri çekildi. Didi geri sayımda 14'e gelmişti. Elindeki kupa hafiften titremeye başladıysa da Alex farkına varmış gibi görünmüyordu. Didi derin bir nefes alıp renk vermemeye devam etti. 13, 12, 11. Didi ve Alex birlikteliklerinde 6 ayı geride bırakmışlardı. Artık Didi'nin Alex'in küçük evinde kendine ait bir çekmecesi, Alex'in de Didi'nin North End'deki dairesinde dolabının bir köşesinde yeri vardı. Alex'in akademide ders verdiği zamanlarda burada kalmak ikisi için de daha kolay oluyordu. Didi çalışırken de Boston'da olmak daha rahattı. Uymak zorunda oldukları belirli bir takvim yoktu. Öylesi daha sıkı bir planlama ve ilişkilerinde henüz hazır olmadıkları bir ciddileşmenin temellerini atmak anlamına gelirdi. Birlikte vakit geçirmekten hoşlanıyorlardı. Alex Didi'nin bir cinayet dedektifi olarak baş döndüren programına saygı duyuyordu. Didi de Alex'in üçüncü kuşak bir İtalyan olarak mutfaktaki becerilerine hayrandı. Beraber geçirebildikleri her geceyi iple çekiyorlardı. Ama beraber olmadıkları gecelerde de yalnızlığı göğüsleyebilmek zor olmuyordu. Ne de olsa ikisi de farklı fikirlere sahip birer yetişkindiler. Didi çoktan kırkına merdiven dayamış, Alex ise o merdiveni çıkalı birkaç yıl olmuştu. Birbirlerinin hayaliyle uykularından uyanan utangaç ergenler değillerdi. Alex daha önce bir evlilik yaşamıştı. Didi de görmüş geçirmiş biriydi nasılsa. Didi çalışmak için var olanlardandı. Her ne kadar etrafındaki insanlar bunu sağlıksız bulsalar da ne fark ederdi ki? Nasılsa bu yaşa kadar gelmeyi başarabilmişti. 9, 8, 7. Alex ön kapıyı açıp omuzlarını sabahın acı soğuğuna karşı daha da dikleştirdi. Antreye dalan buz gibi hava Didi'nin yanaklarına çarpmıştı. Didi titreyerek elindeki kahve kupasına biraz daha sıkı sarıldı. Alex verandaya çıkıp ''Seni seviyorum'' dedi. ''Ben de seni seviyorum.'' Alex'in kapıyı kapatmasıyla Didi koridordan tam vaktinde hızla geçerek kusmaya koştu. 10 dakika sonra Didi banyonun zemininde sere serpe uzanıyordu. Banyonun dekorasyonunda kullanılan fayanslar 70'li yıllardan kalma gibiydi. Düzinelerce küçük bej ve başak sarısı renginde kare fayans. Gördüğü bu manzarayla Didi'nin midesi yeniden ağzına geldi. Ama fayansları saymadan insanı rahatlatan bir etkisi olduğu da ortadaydı. Didi alev alev yanan yanaklarının eski haline dönmesini, alt üst olmuş midesinin yatışmasını beklerken gözünün önündeki fayansları saymaya devam etti. O sırada telefonu çalmaya başladı. Didi bu şartlar altında dikkatini çok fazla veremese de telefonun yerde olduğunu fark etmişti. Ancak bir süre sonra arayanın kimliğini gördüğünde ona acıyarak telefonu açmaya karar verdi. Her zaman yaptığı gibi eski sevgilisi ve şimdilerde evli olan Massachusetts Eyalet Polisi Teşkilatı'ndan dedektif Bobby Dodge'un telefonuna ''Ne var?'' diyerek yanıt verdi. ''Çok fazla vaktim yok. Kulaklarını aç, beni iyi dinle.'' Didi elinde olmadan ''Tatil günümdeyim.'' dedi. ''Yeni dosyalara Jim Dunwall bakıyor. Git onun başına ekşi.'' Sonra Didi bir an donup kaldı. Bobby onu bir dosya için arıyor olamazdı. Çünkü Didi bir şehir polis olduğuna göre emirlerini Boston merkezden almalıydı. Eyaletin polis dedektiflerinden değil. Bobby Didi'nin söylediklerine hiç kulak asmadan sözlerini sürdürdü. Ortada çok büyük bir mesele var ve eminim ki bu mesele ikimizi birden ilgilendiriyor. Bu yüzden beni dikkatle dinlesen iyi edersin. Birleşik Devlet Kuvvetleri hemen yanda, medya ise çoktan caddenin karşısına konuşlanmış bile. Bu yüzden arka taraftan gel. Acele etme, gözünü dört aç. Etrafı kollamak benim için artık pek mümkün değil. İnan bana Didi, gözümüzden en ufacık bir şeyi dahi kaçırma lüksümüz yok. Didi'nin endişesi giderek daha da artıyordu. Ne haltlar dönüyor böyle Bobby? Neden bahsettiğini anlamıyorum. Kaldı ki bugün benim tatil günüm. Artık değil. Boston Polis Teşkilatı birazdan bu dosyaya bakması için bir kadın görevlendirecektir. Eyalet de bu işin kendi işlerinden biri tarafından çözülmesini isteyecektir. Muhtemelen de eski polislerden biri tercih edilecektir. Görevi veren amirlerken yükü çeken biz olacağız. Didi o an yatak odasından başka bir sesin daha geldiğini duydu. Çalan çağrı cihazıydı. Kahretsin, teşkilattan arıyor olmalılardı. Bu da Bobby'nin ağzında geveleyip durduğu şeyin boş olmadığının ispatıydı. Didi güçlükle doğrulmaya çalıştı. Bacakları öylesine titriyordu ki midesinin yeniden bulandığını hissetti. Tüm gücüyle ilk adımını attıktan sonra diğerleri de peşi sıra gelmişti. Şu ana dek pek çok kez yapıldığı üzere yine tatilinin içine edilmiş bir dedektif olarak yatak odasının yolunu tuttu. Telefonu omuzuna yerleştirip daha kendinden emin bir ses tonuyla ''Bilmem gereken ne?'' diye sordu. ''Kar'' dedi Bobby. ''Yerde, ağaçlarda, pencerelerde, her yerde kar var. Lanet olsun ki her yer polis kaynıyor.'' ''Hemen hepsini dışarı çıkar. Orası benim lanet olası olay mahallim. Hepsini sepetle.'' Çağrı cihazı tahmin ettiği üzere yatağının baş ucundaki komodinin üzerindeydi. Çağrıyı atan da beklediği gibi Boston Operasyon Merkezi'ydi. Didi hızla üzerindeki gri eşofman altını çıkarmaya başladı. ''Hepsini evden çıkardım. İnan bana hiç iş bilmeyen bir polis bile bir cinayetin olay mahallinin bozulmaması gerektiğini bilir. Gerçi o ana kadar hiç kimse kızın kayıp olduğundan haber değildi. Polisler evi tecrit altına aldılar ama sanırım bahçeyi atladılar. Şimdi tüm bahçe ayak izi dolu. Bu durumda kendimi tüm bölgeye hakim bir yere konuşlandırmam mümkün değil. Bir şeyler bulmamız lazım. Didi eşofman altına ve Alex'in gömleğini üzerinden çıkardı. Ölen kim? 42 yaşında beyaz bir erkek. Kaybolan kim? 6 yaşında beyaz bir kız çocuğu. Elimizde şüpheli var mı? Uzun süren bir sessizlik oldu. Bobby ters bir ses tonuyla buraya gel dedi. Sen ve ben Didi, bu bizim davamız. Bu olaya hemen el koymak durumundayız. Sonrasında Bobby telefonu kapattı. Didi telefona sert bir bakış atıp tüm gücüyle yatağın üzerine fırlattı. Ardından da beyaz gömleğini geçirdi üzerine. Pekala. Ortada bir cinayetle birlikte bir de kayıp bir çocuk vardı. Eyalet polis birimleri çoktan olay yerine gelmişken Boston teşkilatı yetki alanında görev almakta neden bu kadar gecikmişti? Eyalet polisi ne diye? Sonraki an gözünün önündeki sis perdesi birden açılmış, Didi nihayet tüm noktaları birleştirmeyi başarmıştı. Tanrım kahretsin! Didi'nin mide bulantısı o an bir bıçak gibi kesildi. Artık tek hissettiği canının fena halde sıkıldığıydı. Hızla çağrı cihazını, kimliğini ve kışlık ceketini yanına aldı. Kafasında Bobby'nin sözleri yankılanıp dururken olay yerine el atmak üzere yolla düşmüştü bile. Birinci ayrımın sonu. Sayfa 16.